Ayrım 7. Kaza. Ertesi gün Bayan Harrison'ı görmek üzere Satis House'a gittim. Geçen gelişinde sözünü ettiğin konu üzerinde seninle konuşmak istiyorum. Sana taş yürekli olmadığımı göstereceğim dedi. Yüzündeki ifadeye dikkat ettim. Sanki benden korkuyor gibiydi. Ne kadar paraya ihtiyacı var şimdi? 900 pound kadar. Gözüne çok görünmesin diye fazla rakam söylemeye çekiniyordum. Peki bu parayı sana verirsem sırrımı kendi sırrımmış gibi saklar mısın? Kuşkunuz olmasın dedim. Bayan Jaggers da arkadaşını sürüyor mu diye sordu. Evet, dün beraber yemek yedik. Bu notu ona ver. Sana parayı ödeyecek. Burada para tutmam. Yüzüme bakmadan notu uzattı. Ölümümden sonra da olsa günün birinde beni bağışlayacağını umarım dedi. Oo, Bayan Harrison. Şimdi de yapabilirim bunu. Bazı yanlışlıklar yapıldı ama benim de yaptığım şeyler var. Başkalarının da beni bağışlaması gerek. Size kızgın değilim. Birden önümde diz çökerek, "Ah, ne yaptım ben? Ne yaptım ben?" diye bağırdı. Bırakın ne yaptığınızı ben söyleyeyim. Aslında çok az şey. Her zaman seveceğim onu. Sonra sordum, "Evlendi mi?" "Evet. Ah, ne yaptım ben? Ne yaptım ben?" Tekrar tekrar bağırıyordu. Onu yatıştırmak için ne yapacağımı bilemiyordum. Eğer bütün hikayemi bilseydin beni anlayabilirdin dedi. Hikayenizi biliyorum Bayan Harrison dedim. Size Estella hakkında bir soru sorabilir miyim? Sor dedi. Estella kimin çocuğu? Bilmiyorum anlamında başını salladı. Onu buraya Bayan Jaggers mı getirdi? Evet. O zaman kaç yaşındaydı? 2 ya da 3. Kendisi hakkında hiçbir bir şey bilmiyor. Ne annesi vardı ne de babası. Onu ben büyüttüm. Bayan Jaggers'ın hizmetçisinin Estella'nın annesi olduğundan artık emindim. Orada kalmakla yapabileceğim bir şey yoktu. Kalktım. Estella ile eskiden gezindiğimiz bahçede biraz dolaştım. Ayrılmadan önce Bayan Harrison'ı son bir kez görmek üzere geri döndüm. Odaya girdiğimde Bayan Harrison'ın koltuğunun ateş almış olduğunu gördüm. Bayan Harrison çığlık çığlığa bağırarak alevler içinde bana doğru koştu. Üzerimdeki kalın paltoyu çıkarıp Bayan Harrison'ı sardım. Alevler gelinliği tutuşturmuştu. Masanın üstündeki örtüyü çekip onu da Bayan Harrison'ın üzerine attım. Düğün için hazırlanmış olduğunu, eskiden kalma bütün yiyecekler yere dökülmüştü. Bayan Harrison fena halde yanmış ve büyük bir şok geçirmişti. Doktor geldiği zaman ben de ellerimin yanmış olduğunu gördüm. Doktorun emriyle Bayan Harrison'ın yatağı odaya getirildi. Doktor ona burada bakacaktı. Herbert ellerimin sargısını değiştirirken bu kadın son derece tehlikeli görünüyor dedi. Molly'den söz ediyordu. Onun adını Provis de biliyor. Öldürülen kadından daha kuvvetliymiş. Peki suçlu mu, bulunmuş mu o? Hayır, Jaggers onu kurtarmıştı. Zavallı Handel, seni üzüyorum. Bundan daha nazik olamazsın Ervet. Evet, başka? Bu kadınla Provis'in bir çocukları olmuş. Provis kadını seviyormuş. Cinayetin işlendiği akşam kadın Provis'e çocuğu öldüreceğini söylemiş. Biraz sonra da ortadan yok olmuş. Böylece çocuk hem Provis hem de annesinden ayrılmış olmuş. Kısa bir sessizlikten sonra dinle beni Herbert dedim. Söyleyeceğim şeyden dolayı beni deli sanma. Ama sakladığımız adam Estella'nın babası. Bundan eminim. Bayan Harrison'ın notunu Bay Jaggers'a vererek Herbert için istediğim 900 puanı aldım. Ona Estella konusunda bütün bildiklerimi anlattıktan sonra babasının da Provis olduğunu söyledim. Bay Jaggers bunu duyunca sersemlemişti. Peki Provis bu konuda seninle aynı düşüncede mi? Hayır diye karşılık verdim. Kızının sağ olduğunu bilmiyor çünkü. Dinle Pip, Molly'nin küçük bir kızı olduğunu biliyordum. Bayan Harrison bana yetiştirmek üzere küçük bir kız aradığını söyleyince aklıma Estella geldi. Molly hem yoksuldu hem de kötü insanlar arasında büyümüştü. Eğer annesi yanında kalsaydı Estella da aynı şekilde yetişecekti. Molly'ye eğer Estella'yı bana verecek olursa kendisini mahkemede savunacağımı söyledim. Molly kızının zengin bir bayanın yanında yaşadığını biliyor. Hepsi bu. Gerçeği söylemek ne annesine iyilik olacaktır ne babasına. Böyle bir anneye babaya sahip olduğunu bilmek Estella için de iyi olmayacaktır. Onları kocasına tanıtmanın nasıl bir felaket olacağını düşünebiliyor musun Pip? Jaggers haklıydı. Mart ayı geldiğinde sol kolum tamamen iyileşmişti. Sağ kolum yaralıydı ama onu kullanabiliyordum. Bir pazartesi sabahı Wemmick'ten şu mektubu aldım. Bu mektubu okur okumaz yakınız. Perşembe günü tasarladığınız konuyu gerçekleştirmenin tam zamanı. Şimdi mektubu yakın. Mektubu Herbert'a gösterdikten sonra ateşe attım. Ne yapacağımızı düşünmeye başladık. Bu kolla kürek çekemezdik. Sırrımızı eski dostumuz Startop'a açtık ve bize yardım etmesini istedik. Provis'i nehrin aşağı yanına Gravesend'e götürecek ve orada Londra'dan gelip Hamburg'a gidecek olan gemiye bırakacaktık. Planımızı tamamladıktan sonra eve gittim. Orada pis bir mektup buldum. Mektupta şunlar yazılıydı. Amcanız Provis hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu gece ya da yarın gece bataklıktaki eski eve gelin. Kimseye bir şey söylemeyin ve vakit kaybetmeyin. Yalnız gelmesiniz. Mektubu dikkatle okuduktan sonra öğle arabasına bindim. Akşam olurken kasabaya vardım. Yemekten sonra biraz dinlendim. Saat 9'da eski eve gittim. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Kapıyı açıp içeri girdim. Birden boynuma bir ip geçirildi. Bir ses, "Şimdi ele geçirdim seni," dedi. "Ne oluyor? İmdat, imdat!" diye bağırdım. Kuvvetli bir el beni sımsıkı duvara bağladı. Adam perdeyi çekip bir mum yakınca onun Orlik olduğunu gördüm. Çok sarhoştu. "Beni Satis House'dan kovdurdun," dedi. "Her zaman yolumun üzerine çıktın. Ablanı nasıl öldürdüysem şimdi seni de öldüreceğim. Amcanın geldiği gece merdivenlerde gizlenen bendim. Onunla karşılaşmak isteyen bir dostum var. Adı Compeyson." Orlik bunları söyledikten sonra masanın üzerinde duran şişeyi alıp ağır ağır içmeye başladı. Kadın birkaç damlayı avucuna döktü. Arkasından ağır, taş bir balyoz aldı. Yalnızca başımı ve bacaklarımı oynatabiliyordum. Bütün gücümle bağırmaya başladım. Aynı zamanda kapıda bir ışık gördüm ve sesler işittim. Gelenler vardı. Orlik'in birden fırlayarak karanlığa karıştığını gördüm. Sonra kendimden geçtim. Gözlerimi açınca kendimi yere uzanmış buldum. Başımda biri diz çökmüştü. Bu Herbert'tı. Bana "yavaş ol," dedi. Ardından Startop'u fark ettim. Ayağa kalkmaya çalışırken "daha vakit gelmedi değil mi Herbert?" dedim. "Gelmedi," diye karşılık verdi. "Bu gece pazartesi. Önümüzde bütün bir salı var. Nasıl, yürüyebilecek misin?" "Evet evet, bir şeyim yok. Yalnız kolum çok ağrıyor," dedim. Herbert'la Startop mendillerini katlayarak yeni bir sargı yaptılar. Herbert'tan yardımıma nasıl geldiğini öğrendim. Mektubu evde yere düşürmüşüm. Herbert mektubu bulmuş ve okuyunca kuş kulağmış. Oradan apar topar ayrıldık. Eve dönünce hemen kendimi yatağa attım. Bütün salıyı yatakta geçirdim. Çarşamba sabahı kalktığımda kendimi daha iyi hissediyordum. Kaçış planı. Çarşamba sabahı saat 8.30'a doğru sandala binip nehre açıldık. Provis bizi Millbond Bank kasabasında kıyıdaki basamaklarda bekliyordu. Siyahlara bürünmüştü. Hemen sandala atladı. Yeniden kapı dışarı çıkmaktan mutlu görünüyordu. Herbert ile Startop bütün gün durmadan kürek çektiler. Öğleden sonra saat 3'te akıntı yön değiştirmişti. Karanlık basana kadar akıntıya karşı kürek çektiler. Sonra kıyıya çıktık. Geceyi geçirmek üzere küçük bir hana girdik. İçeride yalnız han sahibiyle karısı ve bir de başka bir adam vardı. Yemek yerken adam bize 4 kürekli bir sandal görüp görmediğimizi sordu. Ben görmediğimizi söyleyince, "Belki de fikir değiştirip aşağıya Londra'ya gitmişlerdir," dedi. Bu konuşma beni tedirgin etmişti. Yemekten sonra yataklarımıza çekildik. Ben elbiselerimle yatmıştım. Gece yarısı uyanıp pencereden baktım. İki adamın kayığımıza baktıklarını gördüm. Biraz sonra onları gözden kaybettim ve yatağıma geri döndüm. Sabah erkenden kalkıp gördüklerimi ötekilere anlattım. Bir an önce handan çıkmaya karar verdik. Hamburg ve Rotterdam'a gidecek gemiler saat 1'den önce geçmezlerdi. En iyisi sandalla uzağa açılıp gemileri orada beklemek olacaktı. Öğleye kadar kürek çektikten sonra bize doğru gelen iki geminin dumanlarını gördük. Gemiler bize doğru iyice yaklaşınca onlardan birine binmek üzere Provis'le ben çantalarımızı hazırladık. Herbert ve Startop'la el sıkışırken 4 kürekli bir sandalın yolumuzu kestiğini gördüm. Sandalda kürek çeken dört adamdan başka bir dümenci ve siyahlara bürünmüş bir de yolcu vardı. Sandal bizimkine yanaştı. Dümenci, sandalınıza bir kaçak taşıyorsunuz. Adı Abel Wegwitch'tir. Provis diye bilinir. Kanun namına onu bize teslim edin, diye seslendi. O sırada Provis'in yerinden doğrularak öteki sandala eğildiğini ve siyahlara bürünmüş yolcunun örtüsünü çektiğini gördüm. Adamın yüzünü görür görmez tanımıştım. Bu, yıllar önce bataklıkta gördüğüm öteki adamdan başkası değildi. Adam suya düşerken yüzünde gördüğüm dehşet ifadesini asla unutamıyorum. Gemiden bir çığlık yükseldi. Birinin suya düşme sesini duydum. Sandalımız ters dönmüştü. Bir saniye içinde öbür sandaldakiler tarafından yukarı çekildim. Herbert'la Stertop da oradaydılar. Sandalımız gitmişti. Herkes susmuş suya bakmaktaydı. Sonra siyah bir şey göründü. Yaklaşınca bunun Magwitch olduğunu gördük. Rahat yüzemiyordu. Onu da sandalı çekerek hemen tutukladılar. Compeyson ise bulunamamıştı. Öteki sandal bir polis aracıydı. Geceyi aynı handa geçirdik. Magwitch, artık Provis demiyorduk, göğsünden ve başından fena halde yara almıştı. Ertesi gün onu karakola götürdüler. Compeyson'un cesedi kaza yerinden millerce uzakta bulunmuştu. Paraya ihtiyacı olduğu anlaşılıyordu. Magwitch'i polise ihbar etmekle para elde edeceğini umuyordu. Bir akşam Herbert eve çok üzgün döndü. Yakında senden ayrılmak zorundayım sevgili Handel, dedi. İş için Kahire'ye gidiyorum. Bana en fazla ihtiyacın olduğu sırada ayrılacağım için çok üzgünüm. Benim sana her zaman ihtiyacım var Herbert, diye karşılık verdim. Çok yalnız kalacaksın Handel. Geleceğin konusunda bir düşüncen var mı? Hayır, herhangi bir gelecek düşünmekten korkuyorum çünkü. Şimdi benimle birlikte düşünürsün umarım. Kahire'deki bu yeni ofisimizde birine ihtiyacımız olacak. Bir katip mi? Bir katip, evet. Ama ileride belki de işe ortak olacak. Benimle gelecek misin Handel? Clara ile de bu konuda konuşmuştuk. Gelirsen o da sevinecek. Magwitch hapishanede çok hastaydı. Yaraları bir türlü iyileşmiyordu. Güçlükle soluyabiliyordu. Orada kalamayacağı anlaşıldığından hapishanenin hastanesine kaldırıldı. Onun yanında daha fazla bulunabilecektim böylece. Mahkeme çok kısa sürdü. Suçlu bulunmuştu. Ülkeye geri dönmenin cezası ölümdü. Ayrıca bütün servetine de el koymuşlardı. Artık günlük ziyaretlerimi daha kısa kesiyorlardı. 10. gün gidişimde durumu iyice kötüleşmişti. Kendisiyle biraz konuştuktan sonra ''Size söylemem gereken önemli bir şey var sevgili Magwitch'' dedim. ''Vaktiyle çok sevdiğiniz ama kaybettiğiniz bir çocuğunuz vardı. O zengin ve hatırı dostlar buldu. Çok güzel bir hanımefendi oldu. Ve ben onu seviyorum.'' Elini mi ağzına götürdü. Sonra başı göğsüne düştü. Temple'daki evimi taşımaya karar vermiştim. Çok pahalı geliyordu. Artık ölmüştü o. Birçok kişiye borcum vardı. Magwitch'in bütün servetine el konmuştu. Güçlükle para buluyordum, hastalanmıştım. Bir iki gün yatakta, yerde, nerede olursa olsun yıkılıp kaldım. Tükenmez gibi gelen kabuslu bir gecenin sabahı yataktan kalkmaya çalıştıysam da başaramadım. Çevremdeki her şey dönüyordu sanki. İki adamın bana baktıklarını hayal meyal seçebiliyordum. Bunlar beni borcumdan dolayı tutuklamaya gelen polislerdi. Eğer beni götürürseniz yolda ölürüm dedim. Beni bırakmalarından başka bir şey hatırlamıyorum. Zaman zaman çevremde şekiller ve büyüklükler görüyordum. Sonunda bunların hepsi Joe'ya benzemeye başladılar. Bir gün cesaretimi toplayarak ''Bu Joe mu?'' dedim. Tanıdık sevgili bir ses ''Evet küçük yaramaz'' diye karşılık verdi. ''Ne zamandan beri hastayım Joe?'' ''Yarın Haziran'ın biri Pip.'' ''Bu süre boyunca hep burada mıydım Joe?'' ''Hemen hemen Pip.'' Ertesi gün Joe'ya Haversam'ı sorunca onun ölmüş olduğunu öğrendim. Servetinin büyük bölümünü Estella'ya bırakmış. Bay Matthew Pocket'ın payına da tam 4000 pound düşmüş. İyi bir iş yapmış görünüyordum. Bu da bana büyük bir sevinç verdi. Artık yeterince iyileşmiştim. Joe beni kollarında arabaya taşıdı. Bereketli yaz mevsiminin her zaman hayat verdiği kırlara doğru açıldık. Bir akşam Joe oturmuş piposunu tüttürüyorken ''Bana bütün o paraları kimin verdiğini duydun mu Joe?'' diye sordum. ''Verinin Bayan Havers'ım olmadığını duydum küçük yaramaz.'' ''Kimmiş peki?'' Sana bir anide o banknotları veren adamı gönderen kişi Pip. Evet. Şaşırtıcı. Onun öldüğünü de biliyor musun Joe? Su testisi su yolunda kırılır Pip. Bir pazar günü birlikte kırlara yürüdüğümüz sırada iyi ki hastalanmışım Joe dedim. Her an hatırlayabileceğim bir zaman yaşadım böylece. Ben de öyle Pip. Eskiden unutamayacağım zamanlar yaşamıştık birlikte Joe. Bir sene sonra da unutmuştum. Ama bugünleri hiçbir zaman unutmayacağım Joe. Dönüşte Joe iri elleriyle omzumu okşayarak iyi geceler dedi. Sabahleyin her zamankinden daha güçlü olarak uyandım. Joe'ya vakit geçirmeden her şeyi anlatmak niyetindeydim. Odasına gittim ama orada değildi. Masanın üzerinde bir mektup vardı. Mektupta şunlar yazılıyordu. Sen iyileştiğine göre yola çıkıyorum sevgili Pip. Bensiz daha iyi olacaksın. Her zaman en iyi dostum Joe. Mektupla birlikte borçlu olduğum miktarı gösteren bir de para makbuzu vardı. Bugüne kadar alacaklıklarımın harekete geçmemiş olmalarını iyileşmemin beklemelerine bağlamıştım. Joe'nun borçlarımı ödeyeceğini aklımdan bile geçirmemiştim. Ama ödemişti işte. Makbuz onun adınaydı. Şimdi artık demirci dükkanına gidip hikayemi orada Joe'ya anlatmaya hazırdım. Bir de Biddy'den benimle evlenmesini isteyecektim. Köye vardığımda Joe'nun dükkanını kapalı buldum. Ama ev boş değildi. Joe ile Biddy'nin kol kola dışarı çıktıklarını gördüm. Ne kadar şıksın sevgili Biddy dedim. Biddy, evet sevgili Pip diye karşılık verdi. Sen de çok şıksın Joe dedim. Öyle sevgili Pip. Bir Joe'ya bir de Biddy'ye baktım. Biddy, bugün düğünümüz var. Joe ile evleniyorum dedi. Toprak ayağımın altından çekilmişti sanki. Beni mutfağa götürdüler. Başımı masaya koydum. Joe, şaşılacak şey sevgilim. Gücü daha yeterince yerine gelmemiş dedi. Gelip düğünlerine katılmam her ikisini de çok sevindirmişti. Sen dünyanın en iyi kocasına sahipsin Biddy. Sen de Joe, dünyanın en iyi eşine sahipsin dedim. Sizlerle birlikte yemek yedikten sonra yurt dışına gideceğim. Bir ay içinde İngiltere'den ayrılarak Herbert'ın yanına gittim. Orada birkaç yıl katip olarak çalıştıktan sonra şirketin ortağı oldum. Bütün borçlarımı ödeyebilecek duruma gelmiştim. Biddy ve Joe'ya düzenli olarak mektup yazıyordum. Şirketten pay elde ettiğim zaman Clerker Herbert'a onun için yaptıklarımı anlattı. Herbert bunu işitince çok duygulanmıştı. Bu uzun sır saklama döneminde arkadaşlığımız hiç değişmemişti. Hiçbir zaman büyük bir servetimiz olmadı ama iyi bir isim yapmıştık ve kendimiz için çalışıyorduk. En iyisi de buydu. Estella. Joe ve Biddy'yi 10 yıldır görmemiştim. Derken Aralık ayının bir gecesinde geç vakit yurda döndüm. Joe yine eski Joe'ydu. Yalnız saçları biraz kırlaşmıştı. Pip adını verdikleri bir oğlan çocuklarıyla bir de kızları olmuştu. Kız henüz bebekti. Biddy, artık evlenmelisin Pip dedi. Herbert'la Clara da öyle söylüyorlar ama evleneceğimi sanmıyorum diye karşılık verdi. Onu iyice aklından çıkardın mı yoksa sevgili Pip dedi Biddy. Her şeyi aklımdan çıkaramadım. Ama zavallı hayallerim geçti ve gitti dedim. Yine de Estella'nın hatırına o gece eski evi ziyaret edecektim. Evlendiğinden beri Estella'nın mutsuz bir hayat sürdüğünü duymuştum. Kocasından ayrıldığını biliyordum. Kocası 2 yıl önce bir kazada ölmüştü. Yeniden evlenebilirdi. Akşam yemeğinden sonra karanlık basmadan Satis House'a gittim. Orada bir ev yoktu şimdi. Etrafı duvarlarla çevrili bir arazi duruyordu karşımda. Duvardaki açık bir kapıdan içeri girdim. Uzaktan birini gördüm. Ona doğru yaklaştıkça o da beni görmüştü. Bu bir kadındı. Birden "Pip!" diye bağırdı. Ben de "Estella!" dedim. Çok değiştim Pip. Beni tanıyıp tanıyamayacağını merak ediyordum. Gençlik güzelliği gerçekten gitmişti ama hala eski Estella'ydı o. Bir sıraya oturduk. Bu kadar yıl sonra burada buluşmamız şaşılacak şey dedim. İlk olarak burada karşılaşmıştık. Sık sık gelir misin buraya? O zamandan beri ben hiç gelmedim. Ben de gelmedim dedi. Gözlerinde yaşlar vardı. Arazi benim dedi. Bu korkunç yıllar içinde elimde kalan tek şey de bu. Azar azar hepsi gitti. Sen hala dışarıda mı yaşıyorsun? Evet. Eminim işlerin iyidir. Çok çalışıyorum ama evet işlerim iyi. Seni sık sık düşündüm Pip. Ben de seni Estella. Bana vaktiyle Tanrı seni korusun, Tanrı seni bağışlasın demiştin Pip. O zaman söyleyebildiğine göre eminim şimdi de söylersin. O zaman olduğu gibi şimdi de iyi davran bana. Dost olduğumuzu söyle. Biz dostuz Estella. Birbirimizden ayrı olsak da dostluğumuz sürecek Pip. Elini avuçlarımın içine aldım. Yıkıntıdan dışarı çıktık. Demirci dükkanından ilk kez sabah sisleri dağılırken ayrılmıştım. Şimdi de akşam sisleri dağılıyordu. Çevreyi sakin saygını aydınlatan ışıkta ondan bir kez daha ayrı kalmanın gölgesini görmüyordum. Kitabın sonu. 7 Eylül 2006 Tuğba Demirci.